sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Akılsız Kur'an'ı nasıl yorumlar? Kur'an, alemlerin Rabbi, sonsuz ilim ve güç sahibi olan Allah'tan insanlara bir rahmet olarak indirilmiştir. Allah'ın bu lütfuna samimiyet, minnettarlık ve şükürle karşılık verenler, bu davranışlarının faydasını yine kendileri görür. Kur'an'ı anlar, iman eder, ona tabi olur ve Allah'ın rahmetine girerler. Bunun aksine art niyetli ve düşmanca bir tavırla Kur'an'a yaklaşanlarsa bunun zararını yine kendileri görür. Kur'an'ı kavrayamaz, ondan istifade edemez, dünyada ve ahirette kayba uğrarlar. Ancak ne Kur'an'a ne de İslam'a bir zarar veremezler. Allah Kur'an'ı iman edip akleden kullarının kavrayıp öğüt alabileceği apaçık bir kitap olarak indirmiştir. Kur'an'ı anlamak ancak iman ve samimiyetle mümkündür. İnsanın imanı arttıkça aklı, samimiyeti ve Allah korkusu da aynı derecede artar. Dolayısıyla Kur'an ayetlerindeki incelikleri ve sırları daha iyi kavrar. Henüz iman etmemiş bir kimse de ön yargı, art niyet taşımadan samimi bir vicdanla Kur'an'a yaklaştığı takdirde onun ilahi bir kitap olduğunu kolaylıkla kavrar ve iman eder. Allah'ın ayetleri apaçık olduğu için hemen onları uygulamaya geçirir. İman ettikten sonra ise imanının derinliği, duası ve bilgisi ölçüsünde Kur'an'ın sırları ve incelikleri kendisine açılır. İman etmeyen, Allah korkusuna sahip olmayan kişilerse Kur'an'ı doğru kavrayamazlar. Anladıklarını sandıkları konuları ise yanlış anlarlar. Açık ve net ifadeleri kendilerince çelişkili olarak algılarlar. Bu tarz kişiler ne kadar zeki, ne kadar bilgili ve ne kadar kültürlü olurlarsa olsunlar, Kur'an'ı ne kadar araştırırlarsa araştırsınlar, Allah'a iman etmedikleri için akletme yeteneğinden yoksundurlar. İşte bu yüzden Kur'an'ı anlayamazlar. Kur'an'a karşı kendilerince bir takım itirazlar getiren kimselerin öne sürdüğü iddialar incelendiğinde, bunların kökeninde önemli bir anlayış ve mantık bozukluğu olduğu görülür. Kimi zaman bir ilkokul çocuğunun bile açık ve kolay biçimde kavrayabileceği ayetleri, nefsine uyan bazı kimseler kendilerince çelişkili ve anlaşılmaz görür. Bu, Kur'an'ın bir mucizesidir. Aynı ayeti bir mümin rahatlıkla kavrarken, inkar eden bir kimse kavrayamamaktadır. Bu da bize Kur'an'ın anlaşılmasının veya anlaşılmamasının tamamen niyete bağlı olduğunu, Allah'ın dilediğine anlayış verdiğini göstermektedir. Bu durum bir ayette şöyle haber verilir. Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdiklerini unutandan daha zalim kimdir? Biz, gerçekten kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde gerdik, kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar. Kehf Suresi 57. Bu programda akledemeyen bu tür kişilerin Kur'an'ı yanlış yorumlamalarının nedenleri ele alınmakta, bunların ayetler hakkında yaptığı akılsızca yorumlardan ve itirazlardan çeşitli örnekler incelenip cevapları verilmektedir. Bir kısmı toplumda aydın, bilim adamı olarak itibar gören bu kişilerin Kur'an ayetleri hakkında getirdiği itirazlardan yola çıkılarak akılsızlıkları, yargılarındaki ve mantık örgülerindeki bozukluklar ortaya konmaktadır. Bazı insanların Kur'an'ı yanlış yorumlamalarının en önemli nedenlerinden biri, samimiyetsiz niyetleridir. Bu kişi ne kadar zeki, ne kadar kültürlü olursa olsun, samimiyetsiz ve art niyetli bir bakış açısıyla Kur'an'ı değerlendirdiğinde onu gereği gibi anlayamaz, doğru yorumlayamaz ve pek çok çelişkiye düşer. Bu yüzden Kur'an'a ön yargılı, peşin fikirli, içten pazarlıklı yaklaşan bir kişinin bu art niyetli tutumu kendisiyle Kur'an arasında görünmez bir perde oluşturacaktır. Bu da ilahi kitabı anlamasını ve kavramasını engelleyecektir. Bu gerçek bir Kur'an ayetinde şöyle ifade edilir. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir perde kıldık ve onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da sadece Rabbini bir ve tek ilah olarak andığın zaman nefretle kaçar vaziyette gerisin geriye giderler. İsra Suresi 45-46. Kur'an son derece açık, sade ve anlaşılır bir dile sahiptir. Ama sadece samimi ve vicdanlı kimselerin anlayabilecekleri özellikle bir kitaptır. Henüz İslam'la tanışmamış, iman etmemiş herhangi bir insan, açık bir kalple, ön yargısız ve samimi olarak yaklaştığında, taşıdığı bu mümin vasıfları nedeniyle Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu vicdanıyla fark edecektir. Zira gerek üslubundaki heybet, mükemmellik ve sadelik, gerekse içerdiği üstün ilim ve hikmet bu gerçeği açıkça göstermektedir. Kur'an'daki hükümler iman edenler tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek ve uygulanabilecek biçimde açık ve sade bir üslupla anlatılmıştır. Bunlara muhkem ayetler adı verilir. Muhkem ayetler Kur'an'daki deyimiyle kitabın anası yani temelidir. Muhkem ayetler dışında Kur'an'ın bir de müteşabih ayetleri vardır. Müteşabih ayetler, çeşitli teşbih ve benzetmeli anlatımlar içeren ayetlerdir. Bu ayetler, Kur'an hakkında bilgisi olmayan ya da art niyetli kişiler tarafından tamamen çarpıtılıp olmadık manalarda yorumlanabilir. Bu durum, Ali İmran suresinin 7. ayetinde şöyle açıklanır. Sana kitabı indiren O'dur. Ondan kitabın anası olan bir kısım ayetler muhkemdir, diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenlerse biz ona inandık tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Ali İmran Suresi 7. Müteşabih ayetlerin anlamları Allah katındadır. Bu anlamlar dışında yapılan yorumlarsa ayetin anlamını kesinlikle yansıtmaz. Tarih boyunca Kur'an'daki müteşabih ayetleri çeşitli çarpık amaçları ve beklentileri doğrultusunda yorumlayan sapkın kişi, mezhep ve akımlar çıkmıştır. Bunun fitne olduğu ve ancak doğru yoldan sapan, imandan çıkan kimselerin bu yola başvurdukları ayette bildirilmiştir. Ayrıca ayette müteşabih ayetlerin yorumunu ancak Allah'ın bildiği de belirtilmiştir. Allah dilediğine bu ayetlerin yorumuyla ilgili ilmi verebilir. Ancak iman edenler kendilerine ilmi gelmeyen müteşabih ayetlerin tümüne inanırlar. Onlar asla kalplerinde eğrilik olanların ve fitne çıkaranların yaptıkları gibi ayetler hakkında sapkın yorumlar getirmeye kalkışmazlar. Kur'an, insanlar için gereken her türlü bilgiyi içinde barındıran mucizevi bir kitaptır. Bu da Kur'an'daki sonsuz ilahi hikmetten kaynaklanır. Belirli sayıdaki ayetlerin içine sınırsız bir ilim, üstün bir hikmetle yerleştirilmiştir. Ayetler kendi içlerinde zahiri, batini, iç içe geçmiş ve katlanmış pek çok anlam içerdikleri gibi ayetlerin birbirleri arasındaki bağlantılardan da sayısız anlamlar çıkar. Kimi zaman tek bir ayetin açıklaması bile müstakil bir kitap konusu olabilir. Bu sebeple Kur'an'ı yorumlamak için her şeyden önce Kur'an'ın geneline hakim olmak şarttır. Kur'an'ın geneline hakim olmanın yanı sıra çeşitli teknikleri de bilmek gereklidir. Bu tekniklerin en önemlilerinden biri ayeti Kur'an'da bulunduğu yere göre değerlendirmektir. Kur'an'da çoğu zaman bir ayetin anlamı o ayetin içinde geçtiği konu bütünlüğünden anlaşılır. Ayetin gelişi ve devamındaki ayetler o ayetteki anlamın net olarak anlaşılmasını sağlar. Bir diğer önemli teknik de ayetlerde geçen kelimelerin anlamlarını yine ayetleri esas alarak tespit etmektir. Kimi zaman bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Böyle bir kelimenin yer aldığı ayette hangi anlamda kullanıldığı, o kelimenin Kur'an'ın başka yerlerinde hangi anlamda kullanılmış olduğundan anlaşılır. Yoksa sözlüğü açıp da Kur'an'da gördüğü her kelimeyi ilk manasıyla ele almak çok yanlış, hatta bazen tam tersi anlam ve yorumlar çıkarmaya sebep olabilir. Bundan da anlaşıldığı gibi Kur'an kendi kendini açıklayan bir kitaptır. Bir ayetin tefsiri, açıklaması bazen bir başka ayetin veya birkaç ayetin anlamında saklı olabilir. Ayetleri doğru yorumlamanın önemli şartlarından biri de Kur'an'ın ruhunu kavramış olmaktır. Kur'an'ın ruhunu kavrayabilmek için de Kur'an'ın geneline hakim olmak gereklidir. Allah'ın sonsuz merhamet, şefkat ve adaletinin Kur'an'ın pek çok ayetindeki yansıması görülüp anlaşılmalı ve Kur'an'ın geneli bu bakış açısına göre değerlendirilmelidir. Kur'an'ın doğru yorumlamasını etkileyen nedenlerden bir diğeri de Arapça konusudur. Allah, Kur'an'ı Arapça bir kitap olarak indirdiğini bildirir. Elbette Türkçe ve diğer yabancı dillere yapılan çevirileri de Kur'an'ın temel mesajını anlamak, Allah'ı tanımak, imani esasları, ibadetlerin temel hususlarını öğrenmek, öğüt alıp tefekkür etmek için yeterlidir. Ancak bu diller hiçbir zaman Kur'an'ın aslıyla birebir aynı olmaz. Kelime kelime yapılan bir Kur'an çevirisinde dahi pek çok eksiklik ve anlam kaybı olması kaçınılmazdır. Çünkü Arapçadaki pek çok kelimenin cümle yapısının başka bir dile birebir çevirisini yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla meal adı verilen Kur'an tercümeleri orijinal ayetlerin tam anlamlarını karşılayamaz. Ancak yakın ve genel bir anlam aktarılmasına yardımcı olurlar. Bu nedenlerden dolayı Kur'an'da yer alan pek çok inceliğin anlaşılması ancak onun orijinal dilinde incelenmesiyle mümkündür. Dolayısıyla Kur'an'ın her ayetini herhangi bir dildeki mealindeki karşılığına bakarak yorumlamak her zaman isabetli sonuç vermeyeceği gibi çarpık yorumlamalara da sebep olabilir. Meallerde tek ya da yakın anlamları kullanılan kelimelerin Arapçadaki orijinal ve farklı anlamlarını bilmemek, o ayeti gereği gibi anlayamamaya ya da bütünüyle yanlış ve zıt anlamlar çıkarmaya yol açabilir. Arapça, dünyanın en köklü ve zengin dillerinden biridir. Çok üstün bir anlatım tekniği ve kelime dağarcığı vardır. Ancak bu durumu çarpıtarak, Kur'an'ı Araplara indirilmiş bir kitap, Arapları seçilmiş bir kavim olarak göstermeye çalışmakta, Kur'an'ın bütününe aykırı bir yorum olacaktır. Çünkü Kur'an'da, insanların üstünlüklerinin ancak Allah korkusu ve Allah'a yakınlık, yani takvayla ölçülebileceği belirtilir. Ayrıca Kur'an'ın tüm alemlere bir uyarıcı olarak indirildiği Furkan suresinin 25. ayetinde haber verilir. Bu tür yorumlar çeşitli zamanlarda Kur'an'a ve İslam'a zarar vermek isteyenler tarafından cahil kitleleri etkilemek amacıyla kullanılır. Fakat bu tür safsataların ne derece asılsız ve art niyetli olduğunu anlamak için Kur'an'ın kendisini okumak yeterlidir. Kur'an'ı anlamak için gereken özelliklerden bir başkası, Allah katından özel bir akıl, anlayış ve kavrayış verilmesidir. Kur'an'a hakim olmak, yorumlama tekniklerini bilmek ve Arapça bilgisine sahip olmak, Kur'an'ı yorumlamada gereken özelliklerdir. Fakat tüm bu özelliklere sahip olmakla birlikte Allah'ın anlayış vermemesi, kişinin Kur'an'dan hiçbir nasibi olmamasına neden olur. Bu nedenle yalnızca teknik bir takım özelliklere sahip olmak Kur'an'ı gereği gibi anlayıp yorumlamada yeterli değildir. Tarih, görünürde pek çok ilmi vasfa sahip oldukları halde Kur'an'ı sapkın bir biçimde yorumlayıp dalalete düşenlerin örnekleriyle doludur. Pek çok sapkın dini akımın ve mezhebin kurucuları bu tür alim gibi görünen fakat Allah katından bir akıl ve anlayış verilmemiş kimselerdir. Bunlar hem kendilerinin hem de kendilerine tabi olan cahil ve akılsız kitlelerin İslam'dan uzaklaşmalarına sebep olmuşlardır. Nitekim Peygamberimiz zamanında Kur'an'ı anlayamayıp inkar eden Mekke müşriklerinin durumu, Kur'an'ı anlamak için yalnızca Arapça bilmenin yeterli olmadığının da somut bir göstergesidir. Allah katından bir anlayış verilmesinin birinci şartı Allah korkusu ve samimiyettir. Heva ve hevese tabi olmaksa bu anlayışın kazanılmasını engeller. Hevasına uyan kişi Kur'an'ı da kendi nefsinin isteklerine ve çıkarlarına uygun biçimde yorumlamak isteyeceğinden ayetlerden Allah'ın kastettiği anlamları anlaması mümkün olmaz. Hevasına uyan kişinin aklını kullanamadığı bir ayette şöyle bildirilmektedir. Kendi istek ve tutkularını ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hayır, onlar yol bakımından daha şaşkın ve aşağıdırlar. Furkan Suresi 43-44. Kur'an'ı doğru anlamak ve sağlıklı yorumlamak için iyiden iyiye düşünmek ve tefekkür etmek gerektiği de Kur'an'da bildirilmiştir. Sınırsız bir ilim hazinesi olan Kur'an'ı yüzeysel bir gözle, düşünmeden herhangi bir kitap gibi okumak Kur'an'dan gereği gibi istifade edilmesini önleyecektir. Allah, Kur'an'da insanları sürekli olarak akıllarını kullanmaya, düşünmeye davet eder. Düşünmek, aklını kullanmak, Kur'an'ın anlamlarını, inceliklerini, sırlarını ve hikmetlerini görmeye gayret etmek, Kur'an'ı hakkıyla anlayabilmek için gereklidir. Kur'an, insana kendi nefsini, yaratılış amacını, dünyanın gerçek mahiyetini, insanın etrafında olup biten olayların hikmetini ve bunun gibi insanın kendisi ve çevresiyle ilgili pek çok konuyu açıklar. Dolayısıyla insanın ayetlerde açıklanan konularla kendi yaşadığı olaylar arasında gerekli bağlantıları kurması, bunlar hakkında derin derin düşünmesi gerekir. Ayetlerde Kur'an'ın düşünenler için açıklandığı bildirilmektedir. Düşünen bir topluluk için biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Yunus Suresi 24. Ayetler düşünen insanlar için açıklandığına göre, düşünmeyen kimseler ayetlerdeki anlamı kavrayamazlar. Kişinin kibirli olması da Kur'an'ı anlaması için çok büyük bir engeldir. Çünkü kibirli bir insan, kendini herkesten üstün gördüğü için Kur'an'a gereken tevazu ve kulluk bilinci içinde yaklaşamaz. Kur'an'da kendisine kulluğunu, acizliğini, sahip olduğu her şeyi ve her özelliği Allah'ın verdiğini hatırlatan ayetleri görmeye tahammül edemez. Öğüt almaya, Allah'ın emirlerine karşı boyun eğmeye, yasaklarına itaat etmeye, teslimiyetli davranmaya yanaşamaz. Bunları kibrine ve gururuna yediremez. Tüm bunlardan ötürü de Kur'an'ı kibir ve gurur üzerine kurulu şahsiyeti için bir tehdit olarak görür. Onu yalanlayabilmek için var gücüyle mücadele eder, ayetler hakkında alabildiğine tartışır durur. Büyüklenenlerin ayetleri anlayamayacakları Araf suresinin 146. ayetinde şöyle haber verilmiştir. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden engelleyeceğim. Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar. Dosdoğru yolu da görseler, yol olarak benimsemezler, azgınlık yolunu gördüklerinde ise onu yol olarak benimserler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları dolayısıyledir. İnsanların düştüğü en büyük hatalardan biri, kulaktan dolma, babadan dededen duyma, din adına uydurulmuş bir takım uydurma sözler ve hurafelerle Kur'an'ı yorumlamaya kalkmaktır. Bu tarz insanlar gerçekte Kur'an'a değil, atalarından kendilerine miras kalan geleneksel bir dine uyarlar, Kur'an'ı da bu çarpık dinlerine uydurmaya çalışırlar. Bunların çarpık mantıkları Kur'an'da şöyle tarif edilmiştir. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse, onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? Bakara Suresi 170. İslam adına ortaya atılan ve yaygın olarak uygulanan bu modelin Kur'an'da tarif edilen din, ahlak anlayışı ve yaşam biçimiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu sapkın din modelinde Kur'an değil, gelenek ve hurafeler esas alınır. Kur'ansa bu çarpık dine adapte edilmeye, ayetler, gelenek ve hurafelere göre yorumlanmaya çalışılır. Elbette Kur'an'ın hiçbir biçimde bu safsatalara göre yorumlanması mümkün değildir. Fakat yine Kur'an'daki tabiriyle ayetlere karşı dil eğip bükülerek yapılan bu çarpıtmalar Kur'an'dan bütünüyle uzaklaşılmasına neden olur. Bu yapıdaki insanların kitaplarında Kur'an'la hiçbir biçimde bağdaşmayan, Kur'an'a tamamen aykırı fikirler, yorumlar, hükümler ve uygulamalar güya Kur'an kaynaklıymış gibi gösterilmeye çalışılır. Ancak bu asılsız iddialara hiçbir mantıklı açıklama getirilemez. Yapılmaya çalışılan bazı zorlama izahlarında ne kadar mantıksız ve gülünç olduğunu akıl ve şuur sahibi olan herkes rahatlıkla görür. Kur'an'ı sapkın din anlayışlarına uydurmanın mümkün olmadığını kendileri de fark eden bu sapkın din otoriteleri çareyi insanları Kur'an'dan uzaklaştırmakta bulur. Çünkü Kur'an'ın açık bir şuur ve hür bir vicdanla okunması bu çarpık dinin iç yüzünün, sapkınlığının ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bu kişiler bunun sonucunda konum ve itibarlarını kaybedeceklerdir. Bilgisizce yapılmış yorumlarla insanları saptırmaya çalışan, Allah'ın ayetlerini kavrama yeteneğinden uzak insanların durumu Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onu bir eğlence konusu edinmek için sözün boş ve amaçsız olanını satın alırlar. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğunda sanki işitmiyormuş ve kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak sırtını çevirir. Artık sen ona acı bir azapla müjde ver. Rum Suresi 6-7. Bu tür sapkın akımlar kendi mensuplarını hem dünyada hem de ahirette kayba uğratırlar. Aynı zamanda da din hakkında yeterli bilgisi olmayanların İslam'dan uzaklaşmalarına, dinden soğumalarına neden olurlar. Kendileri gibi cahil bir kısım kitleyi de kendi saflarına katarak gerçek din karşısında en büyük fitne ve tehlikeyi oluştururlar. Ne var ki hak her zaman batıla üstün gelecektir ve Kur'an'ın müjdesiyle batıl yok olmaya mahkumdur. Bazı insanlar da Kur'an'da bildirilen bazı bilimsel gerçeklerle ilgili ayetleri bir türlü kavrayamazlar. Kur'an'da Allah'ın yaratmasındaki üstünlüğün ve eşsizliğin örneği olarak evrenin meydana gelişinden insanın yaratılış aşamalarına, yağmurun oluşumundan kıtaların hareketine kadar birçok konudan bahsedilir. Ancak Kur'an elbette bir bilim kitabı değildir. Kur'an'da çoğu zaman açık ve net bir üslupla bahsedilen bilimsel konular, zaman zaman da benzetmeler, işaretler, örtülü anlatımlarla ele alınır. Bilimsel konular ve gelişmeler hakkında fazla bilgisi ve altyapısı olmayan, ince bir kavrayıştan uzak bazı ön yargılı kimselerse, bu tür ayetlerin hikmetini kavrayamadıklarından kendilerince Kur'an'a bir takım itirazlar getirirler. Oysa bugün 21. yüzyıl insanı, Kur'an'ın işaret ettiği birçok bilimsel gerçeğin, en son teknolojinin gözlem, deney ve verileriyle mucizevi bir biçimde doğrulandığına şahit olmuştur. Öyle ki, geçersizlikleri daha son iki asırda anlaşılan hurafeler, yüzlerce yıldır bilim dünyasına hakimken, Kur'an'da 1400 yıl öncesinden günümüzde tespit edilmiş ve kanıtlanmış bilimsel gerçeklere dikkat çekilmişti. Büyük patlama, evrenin genişlemesi, zamanın göreceli oluşu, kıtaların hareket etmesi gibi pek çok bilimsel konu, daha Kur'an'ın indirildiği 1400 yıl öncesinden haber verilmiştir. Bu bilimsel ayetlerin sırrı, yüzyıllar boyu bunları okuyan Müslümanlar için gizli kalmıştır. Fakat Müslümanlar, Kur'an'ın Allah'tan gelen bir hak olduğuna hiçbir kuşkuya kapılmadan inandıkları için, henüz açıklamasını bilmedikleri bu ayetlerinde hak olduğuna ve pek çok sır ve hikmet içerdiğine iman etmişlerdir. Yani, aklını kullanan ve derin düşünme yeteneğine sahip olan insanlar için her ayet, Allah'ın sonsuz ilminin bir parçasıdır. Yalnızca henüz sırrı açılmamış, yorumu insanlara bildirilmemiştir. bu tür ayetler müminler için bir şevk ve heyecan kaynağı olur. Allah'ın sonsuz ilmiyle her şeyi kuşatıp sardığını hissetmelerini sağlar. Mevcut bilim ve teknoloji düzeyiyle henüz açıklanmamış ayetleri itiraz konusu yapmaksa art niyetli kimselerin bir özelliğidir. Kur'an'da bu kişilerden şöyle söz edilir. Nihayet geldikleri zaman Allah der ki, siz benim ayetlerimi bilgi bakımından kavrayamadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz? Nem suresi 84. Kur'an'a ön yargıyla yaklaşan böyle bir kimsenin amacı zaten kendince Kur'an'da çelişki aramak olduğundan o anda aklı ermediği, bilgisi yetmediği herhangi bir ayeti Kur'an'ın açmazı zanneder. Oysa Kur'an'da ancak günümüzde anlaşılmış bilimsel ayetler olduğu gibi daha ileriki tarihlerde anlaşılacak bilimsel ayetler de olabilir. Örneğin Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın yanındaki ilim sahibi bir şahsın Sebe Melikesi Belkıs'ın tahtını yüzlerce kilometre uzaktaki sarayından bir anda getirmesi anlatılır. Bu olay madde nakline işaret etmektedir. Başka bir ayette ise Hazreti Yakub'un oğlu Hazreti Yusuf'un kokusunu yine kilometrelerce uzaktan duyduğu bildirilir. Bu da koku nakline işaret etmektedir. Bugünün teknolojisiyle henüz mümkün olmasa da bu iki konu bilim kurgunun gündeminde geleceğin teknolojisi olarak çoktan yerini almıştır. Kıyamete kadar geçerli olacak tüm zamanları kapsayan üstün bir ilmin saklı bulunduğu Kur'an'ın bazı ayetlerinin işaret ettiği manaları bugünün bilim düzeyiyle anlayamamak son derece doğaldır. Günümüzün bilim ve teknolojisi henüz yeterli seviyeye gelmemiştir. Bilim geliştikçe Kur'an ayetlerindeki bilimsel gerçeklere işaret eden katlanmış manalar daha da iyi anlaşılmaktadır. Bir kısım insanlarda çoğunun kabul edip uyguladığı kuralları mutlak doğru sanarak Kur'an'ı değerlendirmeye kalkar. Bu tür kimseler Kur'an'a itiraz getirmeye kalkışanların zeka ve kültürel seviye bakımından en alt ancak en kalabalık kesimini oluşturur. Bunlara her türlü meslek grubunda ve sosyal çevrede rastlamak mümkündür. Fazla düşünmeyen, herhangi bir dünya görüşü olmayan, gününü gün etmeye ya da hayatını kazanmaya çalışan geniş bir kesimi oluştururlar. Küçük hesaplar, basit zevkler ve çıkarlar peşinde koştuklarından Kur'an'ı çıkar ve zevklerini engelleyecek, keyiflerini kaçıracak, sözde özgürlüklerini kısıtlayacak, basit yaşam ve beklentilerini değiştirecek, alışılmış kurulu düzenlerini bozacak bir tehlike olarak algılarlar. Ve bunun sonucunda ilkel mantıklarla Allah'ın ayetlerine karşı çıkmaya çalışırlar. Bu kesimin mensupları Kur'an ya da din hakkında genellikle kendileri düşünüp bulmadıkları fakat sağdan soldan duyup benimsedikleri klasik kalıpları öne sürerler. Çoğunlukla 21. yüzyılda bu devirde uzay çağında batıda gibi kalıplarla başlayan cümleler kurarak Kur'an hakkında akılsız ve cahilce yorumlar yaparlar. Günümüzün hayat şartlarıyla Kur'an'ın getirdiği yaşam modelinin uyuşmadığını öne sürerek, Kur'an'ın hükümleri hakkında gerçek dışı çarpık yorumlar yaparlar. Örneğin, günlük yaşam temposuyla oruç tutmanın, günümüz ekonomi anlayışıyla faizin haram olmasının, modern kadın erkek ilişkileriyle zinanın yasaklanmasının bağdaşmadığını öne sürerek, Kur'an'ın hükümlerini kendilerince eleştirmeye kalkarlar. Kur'an'da belirtilen ibadetler, hükümler, yasaklar hakkında cahilce ve yüzeysel mantıklar kullanırlar. Hikmetlerini anlamadıkları hükümler, anlamlarını kavramadıkları ayetler hakkında akılsızca tartışmalar açar ve hiçbir tutarlı mantık içermeyen iddialarını ateşli biçimde savunurlar. Zaten mantıklı, tutarlı olmaktan değil, çoğunun iddialarını savunuyor olmaktan cesaret alır, şevk bulurlar. Oysa ölçü aldıkları bu kavramların ne bilimsel ne de mantıksal hiçbir değeri yoktur. Mutlak doğrular, hayatın gerçekleri, asrın gerekleri zannettikleri kavramlar, topluluk psikolojisiyle birbirlerine avuttukları, kendi kendilerini kandırdıkları içi boş kuruntulardır. Bütün gücünü çoğunluk olmaktan alan, çoğunluğa uymakla doğru yolda olduğunu sanan bu bilinçsiz kesimin, thank you. Bir kısım akılsızların Kur'an'da güya çelişki olarak göstermeye çalıştığı bazı konular vardır. Bunlardan biri şarabın dünyada haram kılındığı halde neden cennette bir ikram olarak sunulduğudur. Tartışma konusu yapmak istedikleri ayetse Muhammed suresinin 15. ayetidir. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu tür bir anlayış eksikliği Kur'an'ın geneline hakim olmamak, akledememek, art niyetli ve ön yargılı bir bakışa sahip olmaktan kaynaklanmaktadır. Şimdi böyle akılsızca bir iddianın niçin mantıksız ve geçersiz olduğunu birkaç yönden inceleyelim. Birincisi, cennette ikram edilen şarapla dünyadaki şarabın farklı özelliklere sahip olduğu bize bir başka ayette şöyle bildirilir. Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehler ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. Vaka suresi 18-19. Görüldüğü gibi cennette sunulan içki, dünyadaki şarabın olumsuz etki ve özelliklerinden arındırılmış bir içki türüdür. Ayette belirtildiği gibi ne baş ağrısı verir ne de aklı çeler. Yani keyif ve lezzet verici olmasına rağmen sarhoş edici ve rahatsızlık verici bir niteliği yoktur. Bu özelliklere sahip bir şarabın da cennet nimetlerinden bir nimet olmasında en ufak bir çelişki yoktur. Ayrıca dünyadaki içki Bakara suresinin 219 ve Maide suresinin 90. ayetlerinde pek çok yönden kötülenmiş, olumsuzlukları belirtilmiş zararlı bir içkidir. İkincisi Kur'an'ın Arapça metninde bildiğimiz şarap ve her türlü alkollü içki anlamına gelen han sözcüğünün cennet içkisi anlamında kullanıldığı tek ayet Muhammed suresinin 15. ayetidir. Bunun dışında cennetteki içecekler için kullanılan şarap kelimesi Arapçada herhangi bir içecek anlamına gelir. Türkçede şarap kelimesi bildiğimiz alkollü içki için kullanılsa da gerçekte Arapçada içmek anlamına gelen şerebe kökünden türemiştir ve her türlü alkolsüz içecek için kullanılabilir. Buradan da cennet içkisinin farklı bir içki olduğu anlaşılmaktadır. Yani Kur'an'daki cennet ayetlerinde geçen şarap kelimesinin Türkçe'de kullandığımız şarapla bir ilgisi yoktur. Kur'an'ı yanlış yorumlayanların verdiği akılsız örneklerden biri de domuz etinin haram olmasıyla ilgilidir. Domuz etinin yenmesinin sağlığa zararlı olan çeşitli yönleri vardır. Bir kere domuz artık günümüzde her ne kadar temiz çiftliklerde, bakımlı ortamlarda yetiştiriliyor olsa da kendi pisliğini yiyen bir hayvandır. Gerek pislikle beslenmesi, gerekse biyolojik yapısı nedeniyle domuzun bünyesi diğer hayvanlara oranla çok fazla miktarda antikor üretir. Yine domuzun vücudunda diğer hayvanlara ve insana oranla çok yüksek dozda büyüme hormonu üretilir. Doğal olarak bu yüksek dozdaki antikorlar ve büyüme hormonu dolaşım ve lipid içerir. Bunların sonucunda tüm bu aşırı düzeydeki antikorlar, hormonlar, kolesterol ve lipidlerle yüklü olan domuz etinin insan sağlığı açısından önemli bir tehdit olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bunların dışında domuz etindeki sağlığa zararlı maddelerden biri de trişin mikrobudur. İnsan vücuduna girdiğinde doğrudan kalp kaslarına yerleşerek ölümcül tehlike oluşturan trişin mikrobuna domuz etinde sıklıkla rastlanmaktadır. Günümüz teknolojisiyle trişinli domuzları teknik olarak tespit etmek mümkünse de önceki asırlarda böyle bir yöntem bilinmiyordu. Bu nedenle domuz eti yiyen herkes için trişin mikrobunu kapma ve ölümle karşı karşıya kalma riski vardı. Görüldüğü gibi tüm bu sebepler domuz etinin Müslümanlara yasaklanmasının ne kadar çok hikmeti olduğunu göstermektedir. Ne var ki burada çok önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda vardır. Bir şeyin haram kılınması için mutlaka sağlığa ya da insanlığa zararlı olması gerekmez. Allah çok daha farklı nedenlerle de herhangi bir şeyi insanlara yasaklayabilir. insanları denemek için kendinden gerçekten korkan ve kendine samimi olarak itaat edenlerin anlaşılması, sahtekarların da ortaya çıkması için zararı olmayan bir şey de yasaklanabilir. Ceza ve ibret kastıyla ya da nimetlerin kıymetinin hatırlanması ve şükre vesile olması için de bir konuda yasak konulabilir. Her insan bu yasaklara ölene kadar uymakla sorumludur. Kur'an'da belirtilen gerekçeler dışında her ne surette olursa olsun domuz etini yemek Kur'an'ın geçerli olduğu kıyamete kadar haramdır. Bundan 100 yıl sonra bütünüyle zararsız bir hale getirilse dahi domuz eti yememek yine müminler için bir ibadet vesilesi olacaktır. O zaman da bunu yiyip yememek yine inkar eden akılsızlar için bir fitne yani deneme konusu olacaktır. Kur'an'ın üslubunun en önemli özelliklerinden biri de çeşitli konuları örnek ve benzetmelerle açıklamasıdır. Bu örnek ve benzetmelerde çoğunlukla önceden gelmiş peygamberlerin veya elçilerin hayatlarından ya da Kur'an'ın indirilmesinden önce yaşanmış çeşitli olaylardan aktarılan bilgiler içinde geçer. Dolayısıyla Kur'an'da yer alan bu tür kıssalar insanlar için pek çok ibret, örnek, işaret ve mesajlar taşır. Bu ilahi hikmeti kavrayamayan akılsız kimselerse her devirde Kur'an için eskilerin masalları derler. Oysa akledemeyenlerin masal sandıkları kıssalar müminlere yol gösteren sayısız değerli bilgi ve örneklerle doludur. Allah, her devirde müminlerin başlarına gelebilecek her türlü olay ve şartı, geçmiş peygamberler ve kavimlerin yaşadıklarından örnekler vererek açıklamaktadır. Elbette ki Kur'an'daki kıssaların ve örneklerin hikmeti, yalnızca insanlara tarih bilgisi vermek değildir. Bu kıssalar, sayısız ilahi hikmet içerir, bunlardan birkaçını şöyle sayabiliriz. Allah'ın müminlerin ve inkar edenlerin üzerinde işleyen ve dünya kurulduğundan beri değişmeyen kanunlarını göstermek. Müminlerin her devirde karşılaşabilecekleri olaylar, imtihanlar, sıkıntılar karşısında ne yapmaları, nasıl bir ruh ve ahlak yapısı sergilemeleri, Allah'a karşı nasıl bir tavır ve üslup içinde olmaları gerektiğini tarif edip açıklamak. Her konuda müminlere yol göstermek. Müminlerin şevklerini artırmak. İnkar edenleri uyarıp doğru yola davet etmek ve bu davete uymayanların hüsranla biten sonlarını hatırlatmak. Kıyamete kadar Kur'an'a uyan müminleri dünyada ve ahirette bekleyen güzel sonlar müjdelemek. Elbette bunları algılayacak akıl ve kavrayıştan yoksun olan kişiler de Kur'an'ı bir hikaye kitabı gibi görür, kıssalardaki hikmetlere erişemezler. İman etmeyen insanların bazıları da Kur'an'ı diğer ilahi kitapların bir taklidi zanneder ve onu Hz. Muhammed'in yazdığını iddia eder. Kuşkusuz bu iddiaları da birçok çelişki ve akılsızlıkla doludur. Kur'an, Allah'ın tüm insanlara uyarıcı ve öğüt verici olarak indirdiği, kıyamete kadar geçerli olan tek hak kitaptır. Kur'an'dan önce gönderilen kitaplar insanlar tarafından tahrif edilmiştir. Ancak Kur'an Allah tarafından korunmuştur. Bu gerçek Hicr suresinin 9. ayetinde şöyle haber verilmiştir. Hiç şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik biz. Onun koruyucuları da gerçekten biziz. Bu akılsız insanların öne sürdüğü Hz. Muhammed'in Kur'an'ı Kitab-ı Mukaddes'ten esinlenerek yazdığı yalanıysa tamamen hayalidir. Hiçbir dayanağı olmayan bu iddianın temeli ise Kur'an'la Kitab-ı Mukaddes arasındaki bazı benzerliklerdir. Benzerliklerin bulunması son derece doğal bir durumdur. Çünkü sonuçta Tevrat ve İncil'in tahrif edilmiş bölümleri hariç hepsi Allah'ın sözüdür, hepsinin mesajı aynıdır. Allah'ın varlığı, birliği, Allah'ın sıfatları, ahiret inancı, iman edenlerin, inkar edenlerin, münafıkların özellikleri, geçmiş ümmetlerin durumu gibi temel konular, öğütlenen ve sakındırılan hususlar, ahlaki ölçüler hiçbir devirde köklü olarak değişmeyen evrensel gerçeklerdir. Dolayısıyla önceki kitaplarda yer verilen bu konularla Kur'an'da anlatılanlar arasında benzerlik ve paralellik bulunması hiç de yadırganacak bir durum değildir. Zaten Kur'an'da da İslam dininin diğer dinlerden apayrı bir din olduğu iddiası yoktur. Benzerlik Kur'an ayetlerinde de belirtilir. Ve hiç şüphesiz o Kur'an geçmişlerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil mi? Şuara suresi 196-197. Dolayısıyla ilahi kitaplar arasında benzerliklerin bulunması, Kur'an'ı Peygamberimizin yazdığını değil, tam tersine bütün semavi dinlerin kitaplarının aynı kaynaktan geldiğini, yani Allah'ın sözü olduğunu kanıtlar. Bu da hem Kur'an'ın bildirdiği hem de akıl ve mantığın tasdik ettiği bir gerçektir. Ayrıca konunun bir diğer yönü daha vardır. Hazreti Muhammed hayatında Tevrat'ı veya İncil'i okumuş ya da araştırmış, onlar hakkında bilgi sahibi olmuş bir kimse değildi. Peygamberimizin daha önce bu kitapları okumaması, yazmaması, bir inceleme, hazırlık ya da çalışma yapmaması, kavminin de yakından şahidi olduğu bir gerçekti. Bu konuda hiç kimsenin bir şüphesi yoktu. Öyle ki inkarcılar içinde çok açık ve bilinen bir gerçek olan Peygamberimizin bu özelliği onlara karşı bir kanıt olarak Kur'an'da belirtilmiştir. Konunun açıklandığı ayet Ankebut suresinin 48. ayetidir. Bundan önce sen hiç kitap okuyan değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun. Böyle olsaydı batılda olanlar kuşkuya kapılırlardı. Hazreti Muhammed'in bu özelliğinden dolayı önceki ilahi kitaplar hakkında bilgisi olmayan ve bu dinlere mensup olmayan kimseler için kullanılan ümmi terimi Kur'an'da Peygamber Efendimiz için de kullanılmıştı. Ayet şöyledir. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. Araf suresi 157. Ümmi kelimesinin Kur'an'da Hristiyan veya Yahudi olmayanlar anlamında kullanıldığı aşağıdaki ayetten anlaşılmaktadır. Ve kitap verilenlerle ümmilere de ki, siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim oldularsa gerçekten hidayete ermişlerdir. Ali İmran suresi 20. Görüldüğü gibi ümmi terimi ayette kendilerine kitap verilenlerin dışında kalan kimseler hakkında kullanılmıştır. Buradan anlaşıldığı gibi Kur'an'da ümmi kelimesinin klasik yorumdaki okuma yazma bilmeyen anlamında kullanılmadığı açıktır. Kur'an'ı akılsızca değerlendirenler tarafından öne sürülen bir diğer iddiaya daha değinmek gerekir. Kur'an'da yer alan bilimsel konulardaki haberlerin dönemin bilim anlayışından yüzyıllarca ileride olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Bu başlı başına Kur'an'ın çok büyük bir mucizesidir. Bu gerçeği açıkça görmelerine rağmen inkarda ısrar edenler bu ilahi mucizeyi insanlardan saklamaya çalışırlar. Bunun içinse Peygamber Efendimizin Kur'an'daki bilimsel bilgileri dönemin ileri medeniyetlerinin kaynaklarından derlediğini öne sürerler. Söz konusu iddiaya göre Peygamberimiz, Kur'an içinde bahsedilen astronomi, embriyoloji, tıp gibi kavramları eski medeniyetlerin bilgilerinden almıştır. Bu iddianın birçok yönden geçersiz olduğu açıktır. Öncelikle Hazreti Muhammed'in tüm hayatı boyunca böyle bir araştırmaya girmediği herkesçe bilinmektedir. Bunun aksini iddia eden de çıkmamıştır. Peygamberimizin tarihteki gelişmiş uygarlıkların lisanlarını bilmediği bellidir. Öte yandan o dönemde böyle bir araştırmanın içine girmek isteyen herhangi bir kişi büyük zorluklarla karşılaşırdı. Şüphesiz ki 7. yüzyıl Arabistan'ında büyük kütüphaneler, yazılı basın, kitapçılar veya internet ağı gibi bilgiye erişimi kolaylaştıran imkanlar mevcut değildi. Bugünün şartlarında bile örneğin eski Mısır'ın embriyoloji bilgisini araştırmak isteyen bir insanın işi kolay değildir. Mısır uygarlığının kuruluşu günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncelerine dayanır. Eski zamanlardan bugüne ulaşan yazılı kaynaklar kısıtlıdır. Üstelik bunların hepsinin tercümeleri de mevcut değildir. Tercüme edilebilenlerse son derece özel bilgiler içerdiğinden her yerde bulunmazlar. Ayrıca bu tercümeleri kavrayabilmek ve yorumlayabilmek için çok detaylı bir tarih bilgisine de vakıf olmak şarttır. Kısacası böyle bir araştırma günümüz şartlarında bile son derece zordur. Kaldı ki eski medeniyetlerden miras kalan tüm bilgilerin hepsinin doğru ve sağlıklı olduğu gibi bir durumda söz konusu değildir. Aralarında pek çok yanlış bilgiler, batıl inanışlar, hurafeler de bulunmaktadır. Eğer akılsızların iddia ettiği gibi Kur'an'ın bilimsel ayetlerinin eski medeniyetlerin kültürlerinden derlenmesi gibi bir durum olsaydı, elbette aralarında yanlış ya da tutarsız bilgilerin de bulunması gerekirdi. Oysa Kur'an bu tür eksikliklerden münezzehtir. İçindeki bilimsel ayetlerin hepsinin modern bilim tarafından %100 doğru olduğu ortaya konmuştur. Bu gerçek Nisa suresinin 82. ayetinde şöyle bildirilmektedir. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. Bu nedenle Kur'an'daki bilimsel ayetlerin peygamber tarafından başka medeniyetlerin kaynaklarından alındığı iddiası da diğer iddialar gibi tamamen dayanıksızdır. İnkarcıların insanları Kur'an'dan koparmak ve uzaklaştırmak için öne sürdüğü hezeyanlardan biri de Kur'an'ın sadece Araplara indirildiği ve Kur'an'a uymaktan sorumlu olanın yalnızca Araplar olduğu iddiasıdır. Kur'an'ı bir kez okumuş kimse bile böyle bir iddianın ne kadar saçma ve yersiz olduğunu rahatlıkla fark edecektir. Hazreti Muhammed'in tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğu ve Kur'an hükümlerinden kıyamete kadar tüm insanların sorumlu olduğu pek çok ayette vurgulanmıştır. Örneğin Sebe suresinin 28. ayetinde Allah şöyle bildirmiştir. Biz seni ancak bütün insanlığa bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar. Sebe suresi 28. İnkarcılar bilgisiz insanların kafalarını karıştırmak ve fitne çıkarmak için uydurdukları bu iddiayı aşağıdaki Kur'an ayetine dayandırmaya çalışırlar. Biz her elçiyi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki onlara apaçık anlatsın. Böylece Allah dilediğini şaşırtıp saptırır, dilediğini hidayete erdirir. O üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. İbrahim suresi 4. Ayet çok açıktır. Elçinin gönderildiği toplum hangi dili konuşuyorsa elçi de aynı dili konuşmaktadır. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Ancak bu şekilde elçiler Allah'ın vahyini çevrelerindeki insanlara eksiksiz ve kusursuzca aktarabilirler. Bu sebeple elçiye vahyedilen kitap da elçinin ve kavminin dilinde gönderilmektedir. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Kur'an'a art niyetle yaklaşan insanların bir çelişki gibi öne sürdüğü konulardan bir diğeri de Allah'ın kendi zatı için biz hitabını kullanmasıdır. Buna örnek ayetlerden biri şöyledir. Kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de o salihlerdendir. Bakara suresi 130. Akledemeyen bazı kimseler, Kur'an'da Allah'ın kendi zatı için kullandığı biz hitabının çoğul anlamda kullanıldığını sanırlar ve bu sözcüğün kullanılmasının Allah'tan başka ilah olmamasıyla çelişki gösterdiğini iddia ederler. Böylece kendilerince çok büyük bir gerçeği tespit ettiklerini zannederler. Halbuki son derece yüzeysel ve cahilce bir yaklaşımdan kaynaklanan bu yanılgının açıklaması çok basittir. Arapçada biz zamiri yalnızca çoğul anlamı vermek için değil, büyüklük, heybet, azamet, yücelik, üstün makam ve mevkiyi vurgulamak amacıyla tekil şahıslar için de kullanılır. Kur'an'da Allah için kullanılan biz sözcüğü de bu anlamda kullanılmıştır. Biz sözcüğünün Arapçadaki bu kullanımındaki mantık, Türkçede ve diğer birçok yabancı dilde siz sözü için de geçerlidir. Bilindiği gibi siz sözcüğü çoğunluk belirtmek dışında karşıdaki bir kişi için nezaket maksadıyla kullanılmaktadır. Kur'an'ın en önemli ve temel mesajı Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı ve yalnızca ona kulluk edilmesi gerektiğidir. Kur'an'ın pek çok ayetinde Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeği defalarca vurgulanır. Gerçekte bu sözcüğün kullanılmasındaki hikmeti anlamak için Arapçadaki bu özel kullanımı bilmeye dahi gerek yoktur. Biraz akletme ve düşünme kabiliyeti olan herkes bu kelimenin seçilmesindeki inceliği kolaylıkla görebilir. Bunu kendilerince bir açmaz, itiraz konusu olarak görenlerin durumu, Kur'an ayetleri hakkında tartışanların akıl ve kavrayış seviyelerinin düşüklüğünü göstermesi açısından önemli bir örnektir. Kur'an'daki tekrarlar da akıl erdiremeyen kimselerin hikmetini kavrayamadıkları konulardandır. Kur'an'ın çeşitli yerlerinde aynı veya benzer ayetlerin ya da konuların tekrarlandığı görülür. Farklı kıssaların, misallerin, öğütlerin arasında Allah'ın varlığı, birliği, tevekkül, teslimiyet, dünya hayatının geçiciliği, Allah'ı zikretmenin önemi, şükür, infak gibi dinin temel konularına sık sık değinilir. Kimi zaman bu konularla ilgili bir ayetin kelimesi kelimesine aynen başka bir yerde geçtiği bile görülür. Bunun birçok hikmeti vardır. Sık sık vurgulanması gereken önemli konuların değişik vesilelerle tekrarlanması, hatırlatılması insanların zihinlerinde, kalplerinde daha kalıcı etki yapmalarını sağlar. Ayrıca bu hayati konuların birbirinden farklı örnekler, kıssalar içinde tekrarlanması da konuların her yönüyle çok boyutlu ve derinliğine algılanmasına yardımcı olur. Kur'an'ın çeşitli yerlerinde evrenin 6 günde yaratıldığı belirtilmektedir. Yalnızca bir yerde yaratılışın çeşitli aşamalarından bahsedilirken bu aşamalarla ilgili belirtilen müstakil sürelerin toplamının 8 günü verdiği dikkat çeker. Bu ayetlerdeki çok açık bir mantığı kavrayamayan akılsız kimseler Kur'an'ın her yerinde yaratılışın 6 günde olduğunun belirtilmesiyle buradaki ayetlerde bildirilen sürelerin toplamının 8 günü vermesinin güya bir çelişki olduğunu iddia ederler. Ayetler şöyledir. De ki, gerçekten siz mi yeri 2 günde yaratanı inkar ediyor ve ona bir takım eşler kılıyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. Orada onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece ona ve yere dedi ki, isteyerek veya istemeyerek gelin. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Fussilet Suresi 9-12. Bu ayetlerde bildirilen gün sayıları birbiriyle toplanırsa 8 günü verir. Oysa Yunus suresinin 3. ayetinde ve daha başka ayetlerde yerin, göklerin ve ikisi arasındakilerin 6 günde yaratıldığı belirtilmektedir. Bu durum konuya hiç aklını yormadan, düşünmeden, dikkatini vermeden yüzeysel bir biçimde yaklaşan bir kimse için anlaşılmaz görünebilir. Zaten bu ayetler Kur'an'a açık arama, çelişki bulma amacıyla yaklaşan pek çok kişinin ilk sırada kullandığı ayetlerdendir. Oysa söz konusu ayetler dikkatli ve hikmetli bir gözle okunduğunda ortada hiçbir çelişki olmadığı görülür. Ayetlerde verilen sürelere dikkat edildiğinde karşımıza şöyle bir tablo çıkar. Yeryüzünün yaratılmaya başlamasından orada rızıkların hazır hale gelmesine yani canlı yaşamına uygun ortamın oluşup bitkilerin ve hayvanların yaratılmasına kadar geçen zaman 4 gündür. Bu sürecin başlangıcı olan yeryüzünün tüm evrenle birlikte oluşmaya başlayıp ana şeklini alması, kısaca dünyanın yaratılması ise bu 4 günün ilk 2 gününü kapsar. Yani bu 2 gün ilk 4 günden ayrı bir zaman zarfı değil, bir sonraki ayette belirtilen 4 günün içindeki ilk 2 gündür. 11 ve 12. ayetlerde ise oluşmakta olan göğün 2 gün içinde düzenlenmesi anlatılır. Sonuçta tümü diğer ayetlerde bildirilen 6 güne tamamlanır. Kısaca ayet, bütün evrenin toplam 6 günlük yaratılış sürecinin içindeki iç içe geçmiş evrelerin her birinin müstakil sürelerini açıklamaktadır. burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, ayetlerde geçen gün kavramının bildiğimiz 24 saatlik bir gün anlamında değil, farklı evreler, aşamalar anlamında kullanıldığıdır. Kur'an'da kendilerince tutarsızlık bulmaya çalışanların öne sürdüğü iddialardan biri de, ayetlerde Firavun'un adamlarından biri olarak geçen Haman hakkındadır. Tevrat'ta Hz. Musa'nın hayatını anlatan bölümde Haman'ın adı hiç geçmez. Fakat Haman ismi İncil'de Hz. Musa'dan yaklaşık 1100 sene sonra yaşamış ve Yahudilere zulmetmiş bir Babil kralının yardımcısı olarak geçmektedir. İşte Kur'an'ı Peygamberimizin Tevrat ve İncil'den bakarak yazdığını iddia edenler, Hz. Muhammed'in bu kitaplarda anlatılan bazı konuları Kur'an'a yanlış aktardığı gibi bir safsatayı ortaya atarlar. Oysa bu iddianın tümüyle dayanaksız olduğu Mısır hiyeroglifinin bundan yaklaşık 200 yıl önce çözülüp eski Mısır yazıtlarında Haman isminin bulunmasıyla ortaya çıkmıştır. Viyana'daki Hof Müzesi'nde bulunan bir anıt üzerinde bu isimden söz edilmektedir. Aynı yazıtta Haman'ın Firavun'a olan yakınlığı da vurgulanmaktadır. Tüm yazıtlara dayanılarak hazırlanan yeni krallıktaki kişiler sözlüğünde ise Haman'dan taş ocaklarında çalışanların başı olarak bahsedilmektedir. Gerçekten de ortaya çıkan sonuç müthiş bir gerçeği ifade etmektedir. Haman Kur'an'a karşı çıkanların aksine aynen Kur'an'da geçtiği gibi Hz. Musa zamanında Mısır'da yaşıyordu ve Kur'an'da bahsedildiği gibi Firavun'a yakın ve inşaat işleriyle ilgili bir kişiydi. Sonuçta eski Mısır yazıtlarında Haman'ın adının bulunması Kur'an aleyhinde bir takım zorlama iddialar getirenlerin bir iddiasını daha boşa çıkarmakla kalmayıp Kur'an'ın gerçekten Allah katından olduğunu da bir kez daha ortaya koymaktadır. Şunu unutmamak gerekir ki, akılsız bir kimsenin İslam ve Kur'an hakkında içine düşeceği çelişkilerin, tutarsızlıkların sonu yoktur. Çünkü Kur'an, samimiyet ve onun getirdiği akılla anlaşılacak bir üslupla indirilmiştir. Yani Kur'an'ı anlamada ölçü, samimiyet ve akıldır. Bu nedenle, akıldan yoksun bir kimsenin Kur'an hakkında getirdiği yorumların, itirazların saçmalığına şaşırmak anlamsızdır. Mümin karşısındakinden de kendisi gibi bir akıl ve anlayış beklediğinden son derece akılsız ve mantıksız yorumlar karşısında doğal olarak şaşırabilir. Fakat Kur'an bize iman etmeyenlerin akıl ve anlayış konusunda bir nasipleri olmadığını bildirmiştir. Bu yüzden Kur'ani gözle bakıldığında iman etmeyenlerin akılsızca yorumları bir şaşkınlık konusu olmaktan çıkar, bir ibret konusu, bir iman hakikati haline dönüşür. Kur'an Allah'ın hak kitabıdır ve apaçık ortadadır. Hiçbir hezeyanla, safsatayla Kur'an üzerinde şüphe uyandırmak mümkün değildir. İnkar edenler bu hezeyanlarla ancak kendilerini ve kendileri gibi olanları kandırır, vicdanlarının sesini bastırmaya çalışırlar. Ayrıca belirtmek gerekir ki, müminlerin, akılsızların ürettiği her safsataya, her hezeyana cevap vermeye ne vakitleri ne de ihtiyaçları vardır. Mümin, Kur'an'ın hakikatlerini ve mucizelerini insanlara anlatmakla mükelleftir. Hak ortaya konunca batıl zaten yok olmaya mahkumdur. Kur'an'da bu gerçek Enbiya suresinin 18. ayetinde şöyle bildirilir. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size. Nitekim batılın kaderi yok olmaktan başkası değildir. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o, zalimlere kayıplardan başkasını artırmaz. İsra suresi 81-82. Program Harun Yahya'nın Akılsız Kur'an'ı Nasıl Yorumlar adlı eserinden uyarlanmıştır.